Ayrım 35.
Utanıp başımı eğmiştim. Saatlerdir bir türlü beceremediğim bir ayrılık sahnesi yüzünden herkes bozuk ve yorgundu. Soğuk bir kış sabahı ayakta durmaktan buz kesmiştik. Kesin sistit olurum diye endişeleniyordum. Artık benden vazgeçerler diye panikleniyordum ki. Ve yine farz dedin ki siz de bana tutkunsunuz. Tek bir dokunuşumla titreyerek kollarımda eriyor, bensiz geçecek bir hayat yerine ölümü hayal edebiliyorsunuz diyerek eliyle çenemden tutup başımı yavaşça kaldırmış, o güzel ela gözleriyle ta kalbime bakmıştı. Sesi yumuşak ama merak uyandıracak sırlarla doluydu. Bizi ayırıyorlar. Çetelerin kanunu ve aramızdaki sosyal fark sebebiyle bu son görüşmemiz. Bir daha hiç ama hiç görüşemeyeceğiz. İlelebet elveda diye fısıldadı saçlarımı okşayarak. Öyle etkilenmiştim ki dudaklarım titremeye ve üzüntüden kahrolmaya başlamıştım. Daha bir hafta öncesine kadar sadece filmlerinden tanıdığım bir adamı bir daha göremeyeceğim için dayanılmaz bir acı çekiyordum. Hiç anlayamadım ama aniden Süreyya'nın boynuna sarılıp ağlamaya başladım. Motor diye bağırdı Şerif Bey. Çabuk çabuk, bu defa olacak, nihayet başardı kız. Çok iyi, fevkalade çocuklar, daha sıkı sarılın, bu son temasınız. O ne sarılıştı, o ne kenetlenmeydi Allah'ım ve ne öpüştü. Hepimiz çarpılmıştık. Saatler sonra el ele ve baş başa oturur ve hiç konuşmazken ben hala burnumu çekiyor, o da beni kuruluyor, pışpışlıyordu. Yani biri anlatsa alay ederdim ama insanın başına gelince sanırım fazlaca tesir altında kalmıştım ve neyin gerçek olduğunu ayırt edemiyordum artık. O vakte kadar biraz da şaşkınlıkla beni seyreden Süreyya sonunda heyecanla bağırarak herkese ilan etti. Peki kız, o zaman hiç ayrılmayız biz de. Öyle yaptık. Sonraki filmlerde oyunculuk açısından onun çok yardımını ve desteğini gördüm. Süreyya doğuştan aktördü. Doğaldı, rahattı. Gerçek hayatta da oynar, kendini sınamaktan fena halde zevk alırdı. Süreyya'nın beni ne Ingrid Bergman ne de Grace Kelly'ye benzettiği doğrudur. O beni daima Tiffany'de kahvaltı filminde Audrey Hepburn'e benzetti. Evlenmeye karar verdiğimizde Süreyya dışarıdan lise diploması almak için deliler gibi çalışmaya başladı. Hoca tuttu, ders aldı. Gururunu incitmemeye çalışarak ben yardım ettim. Malum, erkekler kadınlardan bir şeyler öğrenirken çok üzülürler. Ada doğduğunda Süreyya'nın artık lise diploması vardı. Ve kültürlü zümreden dediği ailemize layık olmaya çalışan bir iç güveysi rolünü severek üstlenmişti. Özellikle Doğan abimin çok tesiri altında kalır, onun ağzından çıkan her kitap adının peşinde koşar, okurdu. Yine de Süreyya bir yanıyla hep kenar mahallenin bıçkın delikanlısı kaldı ki bu da galiba benim için alışılmamış cazip bir noktaydı. Bu serseri yan ilk yıllar hoştu ama sonraları içkici, gürültücü, plansız, programsız ve dağınık bir adamı da beraberinde getirdi eve. O böyle bir ailede büyümüştü, böyle görmüştü. Fakat ben onu seviyordum. Ben onu hep sevdim ve sevildiğimi de biliyordum. Onda birçok erkekte eksik olan bir şey vardı ki beni yıllarca bağladı kendine. Süreyya şefkatli ve içtendi. Yalan söylerken bile samimi olduğuna ve beni üzmemek için böyle yaptığına inandım. Başka bir kadın olsaydı Süreyya'yı defalarca terk ederdi. Bir bebek gibiydi. Aniden coşar, aniden derin kederlere batar, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını kendisi bile bilmezdi. Fakat asıl önemlisi beni birçok defa aldatmasıdır. İlkinde adada bebekken son derece bayağı bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiğimde tiksinmiştim ondan. O zaman onu terk etmeye kararlıydım. Bizimle yaşamayı hak etmiyordu. Bu son demişti. Bir daha olmayacak Pervin. Ailemi, kızımı, dostlarımı ve seni alma elimden. Bunları elde etmek için çok uğraştım. Tek bir şans ver bana meleğim. Ufak tefek kaçamaklar ve bol dedikodularla geçti yıllar. Ama o felakete kadar bir daha aramızda bu meselenin adı bile anılmadı. Daha doğrusu kendini maskara etmeden bana ve kızımıza karşı sevgi ve ilgi dolu bir hayat sürdü. Ama evladım, o aslanlar gibi çocuk, can parçası Aras'ın başına gelen kazadan sonra kesinlikle nazara geldi o çocuk. Ben adayı Kuzey Amerika'ya götürüp orada kaldığım sırada meşhur bir piyanist hanımla ilişkisi olmuş. Adını vermeyeyim hanımın şimdi. Ben öğrendiğimde Süreyya artık hastaydı ve o hanım da çok zengin bir iş adamıyla evlenmişti. Süreyya bu ilişkiyi bildiğimi hiç söylemedim. Ama tuhaftır, ölmeden önce insanlarda bir itiraf tutkusu mudur nedir, bir şeyler oluyor galiba. Pervin, güzel prensesim. Hüzünlü gözlerin sahiden de kederim oldu. Gördün mü kız? Sana layık olmaya çok çalıştım. Ama bilirsin, işte seni üzdüğüm de çok oldu. Sana hiç sormadım, sormam da. Yani aklımın ucundan bile gelmez. Ama ben, siz yurt dışındayken bir halt... El ele ağlamıştık hastane odasında. Tıpkı son trenin ayrılık sahnesinde olduğu gibi. Bir farkla, bu defa sahiden ayrılacağımızı biliyorduk. Ve spotlar, kameralar yoktu ortada. Tabii ona Şerif Bey'den hiç söz etmedim. Doğan abim bile bilmez. Kuzguncuk'a taşınmamız da Süreyya'nın arzusuydu. Kuzguncuk ona çocukluğunun geçtiği mahalleyi hatırlatıyordu. Köşkü ve Kuzguncuk'u sevdim. Çok güzel günlerimiz oldu orada. Doğan abim, Bürkan, Meriç hep orada bizimle paylaştılar o Boğaziçi köyünü. Sonra Atacanlar. Ah o aile. Ne talihsiz, ne kedersiz insanlarmış. Hepimize nazar değdi, biliyorum. Aslında Arasçığım ve Maviş Boncuk Tunacığım da bir manada bizim çocuklarımızdı. O meşum kaza olmasaydı Aras benim damadım olacaktı. İnsanın çıldırası geliyor düşündükçe yani. Sen o kadar zeki, başarılı, yakışıklı, pırıl pırıl delikanlı, karanlıkta tut atla denize ve bir daha çıkma. Ah nasıl kahrolduk, nasıl yandı içimiz. Adaya bir şey olacak diye gerçekten endişelendiğimi biliyorum. O cıvıl cıvıl kızım dondu kaldı. Yemedi, içmedi, konuşmadı günlerce. Aklım alındı başımdan. Çok seviyordu Aras'ı, çok tutkundu ona. Ya o zavallı Zübeyde Hanım, o kendi kendini yetiştirmiş, kendi halindeki kadıncağız ne çekti? Oğlu arkasından kocası gitti. Allah kimseye vermesin bu acıyı, düşmanıma bile. O olaydan sonra biz ve Atacan ailesi sanki tek bir aile olduk. Kederlerimiz aynı kulvara taşındı. Evlatlarımız öyle yan yana büyüdüler ki sanki kardeşlerdi ve biz bunu o uğursuz kaza sırasında anladık. Ada Doğan abime çok benzer. Adildir, kendine güvenir ve gani gönüllüdür. İkisinin küçük hesaplarda gözü yoktur. Burunları düşse eğilip almazlar. Belki de bu yüzden Aras'tan sonra buna sorarsanız en başından beri asıl sevdiği Tuna'ya dönemedi bir türlü. Bir tür gurur meselesi yaptı bunu. Tuna, evladım, ince ruhlu, romantik ve kızıma delice tutkun, eriyip soldu güzel huylu çocuğum. Adayla konuşmayı çok denedim. O her konuda arkadaşım olan, hatta yer yer bana ablalık taslayan kızım, konu Tuna oldu mu taş gibi sessiz kalır, konuşmaz benimle. Tuna'yla birbirimize düşkün olduğumuz doğru anne, ama ben onu evlenmek istemeyecek kadar çok seviyorum. Doğan abim de yıllarca annemi benzer sözlerle üzüp durmuştu. Bürkan'ı göremeden vefat etti anneciğim. Aynı ifade, aynı gurur. Beni rahatsız eden asıl husus, adının kendini uğursuz kabul edip Aras'tan sonra Tuna'ya da bir zarar vereceğini düşünmesi ihtimali. Solaklığını bile uğursuzluk saydı yıllarca çocuğum. Halbuki rahmetli babam da solaktı ve şanslı bir insandı yani. İnsan anne olunca hayatta kalmak içgüdüsü olmaktan çıkıyor ve yerini evladını hayatta tutmak, korumak güdüsü alıyor. Elbette benim öncelikli arzum adanın hayatı ve mutluluğu ile ilgilidir. Ama Tuna'yı da evladım kadar severim. Meriç'le izdivacına sevindim elbette ama kör değilim ki. Onun gözümün önünde eriyip dağıldığını görmeyeyim. Tuna'nın durumunu hiç beğenmiyorum. İçine kapandı. Dalgın ve düşünceli bir adam oldu, çıktı son zamanlarda. Arada bir atölyeye uğrayıp zevkli tasarımlar hazırlar, genç bir çizgi getirirdi bize. Artık onu da yapmıyor. Hastalanacak diye korkuyorum. Ona da bir şey olursa ne annesi ne ada kaldıramaz bu yükü artık. Tuna'nın başına kötü bir şey gelirse bu iki ailenin de sonu olur. Kaç defa gıyabında kurşun döktürdüm onun için ama... Meriç sakindir. Kötü bir çocukluk geçirdi evladım. İyi kızdır. Tuna'dan bir yaş büyüktür ama onu babası yerine koyarak sevdiğini düşünmüşümdür daima. Tuna'nın yaşından büyük, şefkat dolu yüreği vardır. Bence yazık oluyor bu çocuğa. Bu sessizliğini hiç hayra yormuyorum vallahi. Onun yardıma, belki profesyonel bir yardıma ihtiyacı var. Ne yapmalı bilmiyorum. Doğan abim atlatacaktır diyor. Bazen hayat sahnesindeki bir oyuncunun oyunu terk etmesi bütün eseri nasıl da alt üst edebiliyor? Her ölüm erkendir diyen şair haklıydı. Bürkan Gökay, iş kadını, şair ve yazar, Doğan Gökay'ın karısı. Her insan ilişkisinde bir kral ya da kraliçe veya köleler vardır. Doğan'la beraber olmak onun krallığını kutsamaktı. Hala da öyledir. Dediği dediktir, inatçıdır, hırçındır. Çocuk istemez ve hep haklıdır. Yani gerçekten de sonunda o hep haklı çıkar. Belki hep haklı çıktığı için bu böyledir. Zariftir, şıktır, her şeyi bilir. Özellikle de bir kadına nasıl davranılacağı konusunda inanılmaz yeteneklidir. Kibar ve olgundur. Asla yüzlemez insanı. Doğan çok incelikli bir erkektir. Yani hepimizin zaafları vardır, bilmiyorum. Doğan zordur. Daha ne kadar onun gönüllü kölesi olarak kalırım, onu da bilmiyorum. Pişman değilim. Çok renkli, inanılmaz deneyimlerle zenginleşmiş, akla hayale sığmayacak bir hayatım oldu onunla. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Süreyya Mercan, Türk sinemasının ünlü oyuncusu. Evli, bir kız babası. Gerçek adı Abidin Ölçer. Ölü. Cihan Umar, hizmetli. Çocuk bakıcısı, emekli, bekar. Çok iyiliklerini görmüşümdür. Neden yalan diyeyim ki? Yani size şimdi. Hem hanımefendi hem de beyefendi çok iyi insanlardır. Allah razı olsun. Beyefendiye Allah rahmet eylesin. Hiçbir gün yan gözle kem söz olmadı evlerinde. Ben onların yanına girdiğimde gençtim. 20 yoktum. Ada melekler meleği ceylan gözlü kızım daha bir aylık bebeydi. Ah ne güzel bebekti. Ah ne tombul ve şirindi Allah'ım. Kara talihliymiş evlatçığım. Aras'ın başına gelenlerden sonra toparlanamadı bir türlü. Allah'ın gücüne gitmesin ama ben o Aras'a hiç ısınamamıştım. Hep yavaşça ve aniden köşkün bahçe duvarından atlar, yüreğimi hoplatırdı. Hiç konuşmazdı bizimle. Şımarık değildi. Kibirli belki. Evet pek yakışıklıydı. Aman ne olmuş sanki? Önünde sonunda Bulgar göçmeni Terzi'nin oğlu. Benim babam da Saraç'mış. Ben göremeden rahmetli olmuş da annemle ben İstanbul'a gelip el kapılarında işe girmişiz. Yok ben insanın işini küçümsemem de o Aras tövbe tövbe. Ama bak o boncuk gözlü kardeşi Tuna o bambaşkadır. Onu herkes sever. Ah ne bahtsız çocuktur o. Tuna çocukken de pek tatlıydı. Konuşkandır, iyi kalplidir. Elim kolum doluysa dayanamaz, koşar yardım eder. Ta 5 yaşından beri böyledir. Benim prensesimin peşinden ayrılmazdı. Ona kara sevdalı büyüdü o çocuk. Kader işte. Sonunda o Aras kılıklı Meriç yakaladı Tuna'yı. Bağlayıp avucuna koydu. Hem benim masum prensesim hem de mavi oğlum için içim yanar vallahi. Ne demişler, iyiler hep kaybeder. Hanımefendinin Valide Çeşme'deki evinde refakatçi olarak kalıyorum. Yemek, ev işi falan ama aslında can yoldaşı gibiyiz birbirimize. Sağ olsun sigortamı da yaptırdılar. Hem emekli maaşımı alırım hem aylığımı. Allah razı olsun. Dünya gözüyle şu talihsiz kızımın bir mürüvvetini görsem gam yemem. İnşallah helal süt emmiş bir adamla yuvasını kurar da. Ne de olsa onu ben büyüttüm. Yarı annesi sayılırım yani. Ne diyeyim? Allah selamet versin. En kötü günümüz böyle olsun. Başka diyeceğim yoktur. Aynadaki ben. Düşümüzde düş gördüğümüzü görmeye başlayınca uyanma zamanı yakındır. Frederick Lippold, Novalis. Uyandığımda geceydi. Önce çıplak bir ayna gördüm. Dikdörtgen ve çerçevesiz. Çırılçıplak bir duvara iri, kaba saba bir çiviyle asılmıştı. Eğri ve özensizdi. 50'ye 30 santim olmalıydı. Aynanın kenarları sanki kırarak, parçalanarak kopartılmış, eğri büğrü kesilmişti. İnsanın eli yanlışlıkla değse parmağını tamamen kesip kopartacak denli keskin ve çok tehlikeli kenarları vardı. Aynanın karşısına geçip yüzüme tıraş kremi sürüyordum. Ama krem yüzüme yayılmıyor, aksine yapışıp kalıyordu. Birkaç kez deniyordum. Denedikçe yüzümde beyaz bir maske oluşuyordu. Beyaz, soğuk ve katı. İşte o sırada beliriyordu. Tam o anda. Boyu benden bir baş daha uzundu. Tam arkamda duruyordu. Bedenini göremiyordum. Aynada görünen yalnızca başı. Kısa, kumral, iri dalgalı, kısa saçlı bir baş. Küçük, biçimli bir burun. Buğday ten. Bir Apollon başına benziyordu. Evet evet aynen öyle. Yine de ne kadın ne erkek. Yani ilk bakışta bir erkek ama güzel yüzünde hem maskülin hem de feminen çizgiler var. Arkamda durmuş aynada dümdüz bana bakıyor. Bakışları düşmanca değil, düşünceli belki de. Ürkütücü değil hatta çok uçuk bir gülümsemeden bile söz edilebilir. Beni irkilten bunlar değil, aniden aynada hemen arkamda belirivermesi. Geldiğini ne duyuyorum ne de hissediyorum. Arkamı dönüp bakınca kayboluyor. Tekrar aynaya dönüp hala o kötü tıraş kremini sürmeye çalışırken yeniden beliriyor aynada. Dönüp bakınca yok ama aynada var. Bu oyun birkaç kez yenilenince canım sıkılıyor. Ne oluyoruz yani? Karar veriyorum. Bu davetsiz misafirin oyununu bozacağım. Sıktı artık. Onunla aynada yeniden göz göze geldiğimizde ürkütüp kaçırmamaya özenerek elimi usul usul kaldırıyor ve arkaya doğru yavaşça uzatıyorum. Yerimden hiç kımıldamadan, aynadan izleyerek ona doğru uzattığım elimden kaçmıyor. Yerçekimsiz bir mekandaymışız kadar yavaş ve sabırla uzanıyorum. Kalbimin atışları hızlanıyor. Ani bir sıcaklık yayılıyor bedenime. Birden korkuyorum. Elimin dokunacağı yüzün temas anını düşünerek ürperiyorum. Derin bir boşluğa düşme korkusu duyuyorum. İçim hop ediyor ama artık geri dönemeyeceğimin de farkındayım. Ve elim arkamda beliren o tuhaf yabancının yüzüne değiyor. Önce sıcak bir ten dokunuyor parmaklarıma. Sonra hissettiklerimin dehşetiyle donup kalıyorum. Öbür elimdeki tıraş kremi yere düşüyor. Küçük dilimi yutuyorum. Kalbim dehşet içinde saatli bir bombaya dönüşüyor. Hiç kımıldayamıyorum. Bacaklarıma felç inmiş olmadı. Bedenim bana baş kaldırmış, beynimden gelen kaçıp kurtulma sinyallerini trene bakar gibi izliyor, boğulacak gibi oluyorum. Bittim ben diyorum. Aynı anda aynadaki Apollon baş gülümsüyor. Serin bir gülümseme. Daha da tedirgin oluyorum. Tanrım, çünkü dokunduğum o yabancı yüz aslında benim kendi yüzüm. Aynada gördüğüm o yabancı aslında benim. Aslında ben o başın içindeyim. Ama bunu bilmiyorum. Ben aslında o yabancıyım. Ben oyum. O benim. Peki yıllardır aynada bakıp da ben sandığım öbürü kim? Ben hangisiyim? Ben hiç oldum mu? Hayır, ben varım. Ben hep vardım. Ben olacağım. Kendi çılgınlığımla uyanıyorum. Ter içindeyim. Bunun bir kabus olduğuna sevineceğim yerde hala dehşet içinde aynadaki beni görüyorum karanlıkta. Gözlerim açık veya kapalı. O baş hep gözümün önünde. Biri beni gözetliyor. Soluma dönünce yanımda yatan Meriç'le burun buruna geliyorum. Başucu lambasını yakıyorum. İyi misin diye soruyor endişeyle. Tabii iyiyim diyorum kendimi kötü hissederek. Meriç yüzüme bakıyor. Meriç bakınca hangi beni görüyor? Hadi uyu artık. Yarın günlerden salı. Senin uğurlu günün diyor. Çok işe yararmış gibi. Yarın salı. Balkonda iyi bir kahvaltı hazırlarım diye düşünerek kendimi iyileştirmeyi deniyorum. Olmuyor. O yabancı başa dokunuşumda, kendimle temas edişim sırasında duyduğum dehşet içime oturmuş, çıkmıyor. Kalkıp yüzümü yıkayayım diyorum. Aynadaki bene rastlamaktan ürküyorum. Bu korkuyu yenmek için kalkıp banyoya gidiyorum. Meriç çoktan uyumuş. Acının sesini duyduk. Auschwitz'te Yahudilerin topluca imha edilmesi kültürün başarısızlığını tartışmasız biçimde ispat etmiştir. Theodor Adorno. Negatif diyalektik. Kış gelmiş dedi Tuna hayretle. Bah sen hala camdan öyle dışarıları mı seyredersin ya hocam? Yat dinlen biraz ağzını yi demin hocam. Ne çabuk oldu bunlar. Ne zaman soyundu ağaçlar, küstü gök. Neden acele etti son yaz çekip gitmek için bu yıl Hasan? Her şeyin bir vakti vardır hocam. Zamansız olmaktansa böylesi daha iyidir. Kış geldi ve ben hala buradayım. Bu nasıl bir karabasan ki ben hala uyanamıyorum ha? Sen bilirsin be Hasan. Sen sağduyusu, pragmatizmi ve inancıyla bu rüyanın en gerçekçi karakterisin. Hadi söyle bana. Amanin, seni yine efkar bastı hocam. Kış böyledir ama, ne öreceksin işte. Her kışın sonunda da bir bahar vardır. İşin kerameti kışı salimen çıkartabilmektedir Gözel hocam. Anlıyorsun değil mi? Nasıl anlamam Hasan? Daha net ve doğru konuşan var mı çevremde sanki? Yok canım, o kadar da değil yani hocam. Sen okumuş yazmış adamsın. Sana akıl vermek ne haddimize? Ben sadece seni sevdiğim için öyle konuşurum işte. Bahara varabilmek için kışı salimen çıkartmak. Diye içini çekti Tuna. Asıl güç olan da bu ya. Bah ne diyeceğim Gözel hocam. Sen haline hiç şükretmiyorsun ya. Senin asıl derdin bu. Ne tipler var bu Sasarut servisinde. Sen bir bilsen. Kendi haline bakıp sevinçten çifte telli oynarsın ama. İnsanoğlu değil mi? Çiğ süt emmiş bir kere. Bah yeni bir hasta. Yani bir yedek subay var. 2 hafta önce getirdiler. Onun hali içler acısı valla. Avukatmış garibim. İncecik, kara kuru, tahta gibi bir adam. Kendi kendine konuşur sabah akşam. Yemez, içmez neyim. Hiç bize bakmaz, tanımaz etmez. Adı gibi kaderi olmamış zavallının. Anası Mutlu Komuş adını ama. Adı Mutlu olan bir avukat var mı? Aa, avukat Mutlu burada mı? Diye şaşırarak sordu Tuna. Öyle derler adını ama kendi çok mutsuz garibin. Kahrolası teröristler de bir kulağını kesmiş zavallının. Acaba o mu? Beni ona götürsen Hasan. Belki benim bildiğim Mutludur o. Vallahi bilmem hangi mutlu olduğunu hocam. Amma götüremem yani. Hadi Hasan yapıver bir iyilik işte. Eğer benim sandığım kişi ise ona yeniden rastlamak çok hoşuma gider. Bah sonra doktor binbaşım duyar neyim de çok kızar bana. Duymaz duymaz. Hem o benim tanıdığım Mutlu değilse zaten hiç konuşmayacağım. Ne öyle bakıyorsun canım? Söz veriyorum bak. Koridorun sol tarafındaki son odaya girince haki renk eşortmanlı, zayıf, esmer bir genç adam gördüler. Sırtını duvara yaslamış, gözlerini ellerine dikmiş, dikkatlice inceliyordu. Vah işte dediğim adam budur hocam. Tuna dikkatle baktı. Yetersiz gözlüklerinin arkasında gözlerini kısarak netlemeye çalıştı. Mutlu, Mutlu sen misin? Diye kararsız sordu yavaşça yaklaşırken yanına. Adam hiç oralı değildi. Sanki kendi içinde daldığı derin bir hesaplaşmanın en hareketli yerindeydi. Ve bütün kapılarını dışarıya kapatmıştı. Sen usun, sen şiir seven avukat Mutlusun. Kürt aydını olduğu için kimseye yaranamayan Mutlu diye sevinçle bağırdı Tuna. Sus, delilini verme Allah aşkına hocam. Duyarlar neyim, başımıza dert açarsın valla. Açarsam açayım be Hasan. Bu adam kendini böyle tanımlıyorsa başkaları ne yapabilir ki?